Ayrım 14. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 165. 6. Bölüm. Casuslar Dünyası. Fransa Ulusal Kütüphanesi'nin Bibliothèque Nationale, değerli ve nadir eserlerin bulunduğu bölümünde Osmanlı İstihbarat Örgütü'nün nasıl kurulduğunu anlatan bir kitap var. Kitabın basım tarihi 1891. Yazarı Spiridon Mavrogenis, namı diğer Mavroyani Paşa. Mavroyani Paşa saray doktoruydu. Sultan II. Abdülhamit'in özel hekimiydi. Bir hekimin istihbaratla, casuslukla ne ilgisi olabilirdi? Osmanlı tarihi konusunda nitelikli eserleri bulunan Profesör Taner Timur'a göre saray doktorlarının çoğu çift taraflı ajanlık yapıyordu. Azınlık tebaasından olmaları, yabancı dil bilmeleri onları yabancı ülkeler için cazip kılıyordu. Doktor Mavroyani ajan mıydı? Tarihçilere göre evet. Osmanlı istihbaratı hakkında yazdığı kitap karanlık işler içinde olduğunun kanıtı olarak ileri sürülüyor. İkinci Abdülhamit gibi herkesten şüphelenen birinin en yakınındaki ajanı fark etmemesi de tarihin cilvesi olsa gerek. Neyse, konumuz Doktor Mavroyani değil, onun yazdığı istihbarat kitabı. Mavroyani Paşa'nın yazdığına göre Osmanlı İstihbarat Örgütü İngiliz Büyükelçisi Stratford Canning'in çabalarıyla kuruldu. İngiliz elçisi Canning gizli bir haber alma teşkilatı kurulması için Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'yı ikna etmişti. Şaka gibi devletin gizli olması gereken istihbarat birimini yabancı bir elçi kurduruyor. İkna olan Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, madem elçiye söz verdik ayıp olmasın diye Avrupa'da görev yapan Osmanlı elçilerini görevlendirdi. Herkes bulunduğu ülkenin gizli polis teşkilatını inceleyip geniş bir rapor hazırlayacak. İlk kapsamlı raporu Paris elçiliğindeki Seffel Soldenhoff Efendi hazırladı. Napolyon Bonaparte döneminde gizli emniyet teşkilatı kuran Vidocq'un örnek alınmasını önerdi. Diğer elçiliklerden de benzer notlar, bilgiler geldi. Elçiliklerden gelen tüm raporlar İstanbul'da kime teslim edildi dersiniz? Rum Civinis Efendi'ye. Çünkü İngiliz elçisi Canning istihbarat şefi olarak Civinis Efendi'yi uygun görmüştü. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa da yakın dostu elçi Canning'i kıramamıştı. Öyle ya, İngilizlerden gizlimiz saklımız mı vardı? Bir daha hatırlatayım, istihbarat teşkilatı kuruluyor, futbol takımı değil. Osmanlı istihbaratının başına getirilen Rum Civinis Efendi kimdi? Mavroyani Paşa'nın hemşerisiydi. İkisi de Ege'nin en güzel adası Mikonosluydu. Bu nedenle Mavroyani Paşa kitabında hemşerisi Civinis'i öve öve bitiremiyor. Osmanlı'nın ilk istihbarat şefi hakkında bilgiler sınırlı. Mavroyani Paşa Civinis Efendi'nin biyografisini Rusya'dan başlatıyor. Civinis Efendi yıllarca St. Petersburg'da yaşıyor. Sarayda Çariçe'nin özel hizmetçilerinden biri olmayı beceriyor. Bu arada önemli görevdeki bir subayın kızıyla da evleniyor. Ancak Civinis Efendi şeytana uyup bir gün yoldan çıkıyor, Çariçe'nin mücevherlerini alıp kayıplara karışıyor. Civinis Efendi sonra Anadolu'da görülüyor. Sıkı durun, üzerinde imam kıyafeti var. Üstelik cami cami dolaşıp vaaz veriyor. Görünen o ki dünden bugüne değişen bir durum yok. Bizim zavallı halkımız üzerinde dini sembolleri olan birini gördüğünde hemen inanıyor. Neyse, Civinis Efendi sonra Ege Denizi'nde yatıyla gezen zengin bir İtalyan rolünde ortaya çıkıyor. Adı Comte de Riveroso ve yat bir gün İstanbul'a demir atıyor. Bu kez adı Civinis Efendi. Rum asıllı, Fransızca ve İngilizce konuşan kibar ve zarif Civinis Efendi herkesin ilgisini çekiyor. İngiliz elçisi Canning'in takdimiyle Sadrazam Mustafa Reşit Paşa ile tanışıyor. Sadrazam Civinis'ten çok etkileniyor. Civinis Efendi'yi hemen albay yapıyor ve bir de görev veriyor. Osmanlı İstihbarat Örgütü'nü kurar mısınız? Neden olmasın? Adamın işi bu be. İstihbarat örgütünün başına geçen Civinis Efendi ne yapıyor? İstanbul'un tanınmış tüccarlarının, paşalarının ve benzerlerinin özel hayatlarını izletiyor, toplattığı dedikoduları rapor haline getiriyor. Kim kiminle gibi mahrem yaşamlar ilgilendiği yegane konu oluyor. Peki Civinis Efendi'nin raporlarında siyaset, ekonomi, dış politika, yabancı ülkeler hakkında bilgiler var mıydı? Tabii ki yoktu. Osmanlı hızla çökerken istihbarat örgütü sadece mahrem hayatla ilgileniyordu. Almanya ve İtalya yeni emperyal güç olarak tarih sahnesine çıkarken, İngiltere, Fransa ve Rusya dünyayı parsellerken, Civinis Efendi sadece dedikoduyla uğraşıyordu. Karşı casusluk faaliyeti kontur espiyonaj için parmağını bile oynatmıyordu. Kuşkusuz tüm bunlar bir İngiliz entrikasıydı. Osmanlı sonunda dayanamadı. Bu ilk kurumsal istihbarat birimini lağvetti. Hayır, dönen dolapları anladığından değil, raporlarda ortaya çıkan mahrem hayatlardan rahatsız olduğu için kapattı. Yine eski yöntemine döndü, kendi muhbirleriyle yetindi. 1863'te istihbarat teşkilatı bir kez daha kuruldu. Başına bu kez Ermeni iş çevrelerinin baskısıyla Baron C getirildi. Yeni şef Civinis Efendi yaratmadı. Hazırladığı bir raporu hem Osmanlı'ya hem de el altından Viyana'ya verdiği ortaya çıkınca kovuldu. Görünen o ki tarih yazan Osmanlı çöküş günlerinde yabancı istihbarat ajanlarının elinde oyuncak olmuştu. Öyle ki Yemen ayaklanmasında İtalya adına casusluk yapan Doktor Adriano Lanzoni'ye savaşta gösterdiği yararlardan ötürü nişan taktı. Uzatmayalım, Osmanlı'nın milli bir istihbarat örgütü ancak 17 Kasım 1913'te Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurulmasıyla gerçekleşti. Bundan önce Osmanlı birkaç istisna dışında genelde hep seyirciydi ve İngilizler bu topraklarda istedikleri kadar at oynattı. Bunu kendi özel istihbarat raporlarından da görebilirsiniz. İngiliz raporlarındaki Türkler. Ankara Büyükelçisi Loren'in 1938 yılında gizlilik kaydıyla Londra'ya gönderdiği Notes on Leading Turkish Personalities adlı raporu genç Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri, aydınları, gazeteciler hakkında bakın ne diyor. Yunus Nadi Avaloğlu. Gazeteci, kısa boylu ve şişmandır, kelebek gözlük takar, herhangi bir rüzgara kapılmaya meyillidir, vicdansız, alçak adamın tekidir. Celal Nuri İleri, gazeteci, müthiş batıcıdır, akıllı, saman altından su yürüten biri, komünist eğilimi olduğu düşünülüyor. Ahmet Ağaoğlu, İslamiyet'i seçmiş Kafkas kökenli bir Yahudinin oğlu, Rus gizli servisinde çalıştı, 1926'dan sonra İngiliz düşmanlığı azalır gibi oldu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, minyon, önemli özelliği olmayan bir dış görünüşe sahip, eşi hoş ve İngilizce bilen biri. Reşit Saffet, Lozan görüşmelerinde Türk delegasyonunun sekreterliğini yaptı. Karaktersiz bir adam olarak tarif edilebilir. İçki içtiğinde seçkin hanımlara sarkıntılık eder. Ahmet Ferit, Bolşevik yanlısıydı, fırsatçı ve prensipsiz. Çekici karısı Londra Büyükelçiliğindeki başarısında ona yardımcı oldu. Kazım Özarp, büyük olasılıkla Alman ve Bolşevik karşıtı, poker hastası. İbrahim Tali Öngören, doktor, öküz kafalı, kısa boylu. Cevat Çobanlı, çok fırsatçı ve çıkarcı bir kişiliğe sahip, eski kafalı, az miktarda içki içiyor ve dua okuyor. Hasan Saka, Bolşevik sempatizanıydı, çekici değildir, Külhan Bey gibidir. Ali Çetinkaya, Bayındırlık Bakanı iken yabancı şirketlerin millileştirilmesi için çalıştı. Fethi Okyar, Moğol yüzlü, alçak gönüllü bir insan, İngilizce bilen, çok çekici karısı var. İngiliz elçisi Percy Lorraine, 96 Türk hakkında kişisel görüşlerini böyle yazdı. Bu tür değerlendirme raporu yazan ilk İngiliz o değildi. İngiliz elçilik görevlisi G. Barclay'in 18 Ocak 1907'de yazdığı 43 no'lu raporda bakın neler var. Sadrazam Kamil Paşa, Kıbrıs asıllı Musevi'dir, yetenekli ve namusludur. Rodos'a sürülmüştür ve burada İngiliz konsolosluğuna sığınmıştır. Said Paşa, eski sadrazam, küçük Said Paşa denir, çok enerjik ve hırslıdır. Vatanını müthiş sever, aşırı derecede zekidir, çok sabırsızdır. Eskiden İngiliz dostuydu, sonra Rus taraftarı oldu. Hariciye Nazırı Ahmet Tevfik Paşa, diplomatik yeteneği yoktur, karısı Alman olmasına rağmen Almanlardan şüphelenir. Ferit Paşa, sadrazam, Almanlar tarafından desteklenmektedir. Devamlı Almanya'yı destekler. Şeyhülislam Mehmet Cemalettin Efendi, Avrupalılarla az temasa geçer, aydın bir kişidir. Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, gayet dar kafalı ve Hristiyanlara düşmandır. Muhtelif zamanlarda İngiliz çıkarları yanında hareket etmiştir. Utanmaz derecede rüşvet yemesiyle ünlüdür. Başkatip Tahsin Paşa, şahane bir katip ve jurnalcidir. Evine su gibi akan parayı gayet savurgan ev halkı etrafa saçmaktadır. Mabeyinci Ragıp Paşa, sultana etki edecek kişilerin en önemlilerinden biridir. Saray etkisini kullanarak büyük servet kazanmıştır. İngiliz çıkarlarına yatkındır. Mehmet Nuri Bey, Chateauneuf isimli bir Fransızın oğludur. Fransa'da tahsil yapmıştır. Saray casusudur. Dış görünüşünün bütün güzelliğine rağmen tamamen çürümüş bir insandır. Bizim tarihçiliğimizde İngiliz istihbarat raporları önemli bir kaynak olarak kullanılır. Bu örneklere bakarak tarih yazıcılığımız hakkında umarım biraz bilgi sahibi olmuşsunuzdur. İngiliz tarih yazıcılığı eskisi gibi olmasa da yine ağırlık taşımakla birlikte Amerikan kaynakları yavaş yavaş onların yerini alıyor. Tıpkı Türk istihbaratı ile ilişkiler konusunda İngiliz MI6'nın yerini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan CIA'in alması gibi. Yeri geldi belirteyim. Bir kitap yazmak istiyordum. Adı Betty Karp. Ancak CIA ajanı İstanbullu Betty Karp hakkında yeterli bilgiyi bulamadım. Bulduklarımı sizle paylaşayım. CIA'yı İstanbul'da kuran kadın Betty Karp. ABD'nin 1939 yılında Türkiye'de görev yapan toplam bir büyükelçi, 3 diplomat ve 2 askeri ateşesi vardı. İstihbarat çalışmalarını askeri ateşe düzeyinde yürütüyordu. İkinci Dünya Savaşı her şeyi değiştirdi. Amerikalılar savaş döneminde CIA'nın selefi Office of Strategic Services, OSS, sivil istihbarat örgütü olarak düzenledi. OSS kurucusu, CIA ilk başkanı Alan Dulles'ın kafasında bir isim vardı. Amerikan İstanbul Konsolosluğu'nda santral memuresi olarak çalışan 1898 İstanbul doğumlu Macar kökenli Betty Karp. Alan Dulles, Betty Karp'ı dışişleri memuru olarak bir dönem çalıştığı İstanbul'da tanımış, zekasına, iş bitiriciliğine hayran olmuştu. Betty Karp 16 yaşından beri Amerikalılarla çalışıyordu. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rumca ve Türkçe biliyordu. İstanbul ve Ankara'nın önüne gelen isimleriyle dosttu. İlişkilerine bakınca aslında o çoktan santral memuresi konumunu aşmıştı. Belki de dışarıya gösterilen görevi oydu. Kim bilir? Betty Karp 9 Ocak 1942 tarihinde Amerika'ya gitti. Gidişin sözde gerekçesi Dallas'ın hukuk bürosunda çalışmaktı. Hukukun hangi dalında çalışacağını soranlara espriyle karşılık veriyordu. Boşanma. Amerika'da istihbarat eğitimi alan bayan Karp İstanbul'a dönüşünde OSS'yi kurdu ve kısa sürede hayli büyüttü. 2 yıl içinde Amerikalı personel sayısı 1 büyükelçi, 11 diplomat, 21 sekreter, büyük bir askeri kola yükseldi. Ayrıca Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Savaş Enformasyon Bürosu açıldı. Burada 20 Amerikalı ve 100'ü aşkın yerel muhbir çalışıyordu. Betty Karp'ın yıllar içinde yaptığı çevresi Amerikalıların hayli işini kolaylaştırdı. Örneğin OSS dönemin Türk Gizli Servisi'nin yani MAH başkanına Aunt Jane, Jane teyze adını vermişti. Aunt Jane'den özellikle Bulgaristan konusunda çok istihbarat alıyordu. Amerikan istihbaratçılarının Jane teyze kodunu verdikleri Türk istihbaratçı MAH başkanı Naci Perkel'di. Perkel 1941-1953 yılları arasında MAH başkanlığı yaptı. O yıllar İstanbul'da söylenen bir şarkı sanki Betty Karp'ı anlatıyordu. Hu hu bebeğim, ben bir casusum. Tehlikeli bir oyundayım, her gün değişir adım. Yüz farklı, vücut aynı. Hu hu bebeğim, ben bir casusum. Matahari'yi bilirsin, bizim işte peşin verip gidersin. Babaya yakalandık, evlenirsin. Hu hu bebeğim, ben bir casusum. Aslında sayılmam kötü biri. Üstelik sıkı sevgiliyim hani. Ama güzelim, açık etmesen görevi. Yapsak örtü altında bu işi. Kendimi öyle beğenirim, afi keserim. Bildiklerimle seni titretirim. %10'um gizdir, %90 da hançerim. Hu hu bebeğim, ben bir casusum. Ve savaş bitti. Betty Karp'ın yeteneklerinden çok etkilenen CIA Başkanı Alan Dulles, savaştan sonra CIA'da birlikte çalışmayı teklif etti. Bayan Karp kabul etmedi, İstanbul'daki eski işine dönmek istediğini söyledi. Fakat bir isteği vardı, Amerikan vatandaşlığına geçmek. Hemen kabul edildi, belgesini OSS Başkanı William Donovan imzaladı. Yıllar geçti. 1953 Ağustos'unda giderlerin azaltılması amacıyla konsolosluk Betty Karp'ın işine son verdi. Haberi öğrenen CIA Başkanı Dulles öfkeyle masaları yumrukladı. Bu ulusal bir utançtı. Bayan Karp özür dilenerek yeniden işe alındı. Emekli olduktan sonra İstanbul'da yaşamayı sürdürdü ve İstanbul'da vefat etti. Burada sözü bana mektup gönderen avukat Erol Usso'ya bırakalım. Kendisi hakkında 1973 senesinde vefat ettikten sonra terekesinin mahkemece tasfiyesi sebebiyle bilgi sahibi oldum. Mesleğe yeni başlamış genç bir avukat olarak çalışmaktayken, o tarihlerde ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun avukatlarından olan yazıhane komşum rahmetli avukat Necdet Yelmer'le birlikte İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından müteveffa Betty Karp'ın terekesinin tasfiye memurluğuna tayin edildi. 80'li yaşlarındayken vefat eden Betty Karp, Taksim Gümüşsuyu'nda yaşlı kadın hizmetçisi Hacer'le tek başına büyük bir apartman dairesinde yaşıyordu. Oturduğu yer kiralık olduğu için ev sahibi kira alacaklarının tahsili ve apartman dairesinin boşaltılması için terekenin tespiti ve tasfiyesi amacıyla İstanbul Sulh Hukuk Hakimliği'ne müracaat etmişti. Bilir kişilerle yaptığımız tespit sırasında evde yaşlı hizmetçisi kalıyordu. Dairede birçok antika eşyanın yanında değerli halıların ve pek çok kitabın bulunduğunu da gördük. Mahkemece el koyulan terekenin tasfiyesinden önce ABD Başkonsolosluğundan gelen görevliler Betty Karp'ın bütün evrakını tek tek elden geçirip bir kısmını torbalara koyarak götürdüler. Kalan özel mektuplar ve fotoğraflar da bu görevliler tarafından çöpe atıldı. Fotoğraflar arasında 18-24 boyutlarında çerçeveli olarak Betty Karp'a imzalanmış, o zamanki CIA Başkanı Alan Dulles, İngiliz General Montgomery imzalı olanları çok iyi hatırlıyorum. Mahkemece verilen görev gereği Betty Karp'ın mirasçılarını araştırırken, kendisinin 1917 Rus ihtilali sırasında ailesiyle birlikte Rusya'dan geldiğini, İstanbul'a yerleştikten sonra 1928 senesinde mensup oldukları Musevi dininden Protestanlığa geçtiklerini, hiç evlenmediğini, Beyoğlu nüfusuna kayıtlı olduğunu ve vaftiz belgelerinin de Tünel'deki Protestan Kilisesi'nde bulunduğunu kayıtlarından öğrendim. Beyoğlu nüfus memurluğunda sağ görünen kardeşlerinin, yanılmıyorsam 5 kardeşliler, her birinin başka ülke vatandaşı olduğunu, elçiliklerle yapılan yazışmalardan her birinin değişik yerlerde öldüğünü öğrendim. Söz gelimi bir erkek kardeşi Alman vatandaşı olarak Rommel ordusunda görevliyken Kuzey Afrika cephesinde kaybolmuştu. Bir başka erkek kardeşi de İngiliz vatandaşı ve askeriyken 2. Dünya Savaşı'nda ölmüştü. Bir kardeşi İngiliz vatandaşı olarak Mısır'da, bir kardeşi de ABD'de yaşayıp ölmüştü. Bütün eşyaları ve ABD konsolosluğunun bahçesinde duran şoförünün kullandığı 1964 model Mercedes marka siyah renkli otomobili açık arttırmayla satıldı. Mirasçısı bulunmadığı için mal sahibinin kira borçları ödendikten sonra kalan para hazineye intikal etti. O zaman yeterli bilgi ve bilince sahip olmadığım için mektupların ve fotoğrafların çöpe atılması sırasında niye bir kısmını alıkoymadım diye hala hayıflanırım. Sanırım verdiğim bilgiler bilgi dağarcığınıza katkıda bulunmuştur. Böyle bir hayatı Amerikalılar öğrense film yapmaz mı? Peki ya biz? Bakın biz kendi ajanlarımıza neler yapıyoruz. Başımdan geçen bir olayı sizle paylaşayım. Türk casusuyla nasıl tanıştım? Yıl 1997 İstanbul, Star TV haber müdürüyüm. Bir gün sekreterimiz telefondaki bir kadının ısrarla benimle görüşmek istediğini söyledi. Kadın ismini vermek istemiyordu, sadece çok önemli bir konuda görüşmek istediğini belirtiyordu. Aslında bu tür telefonlara çıkmıyordum ama ne oldu bilmiyorum, konuştum. Sesi çok uzaklardan geliyordu, soluk soluğa anlatmaya başladı. Soner Bey, sizi Kanada'dan arıyorum. Son yıllarda başımdan çok ilginç olaylar geçti. Bunları yazmanızı, kitap yapmanızı istiyorum. Şimdi telefonda anlatamam. Eğer Türkiye'ye gelirsem benimle görüşür müsünüz dedi. Ne gibi olaylar geçti, biraz bahseder misiniz diye sordum. Sanki şivesi vardı fısıltıyla, kasusluk yani casusluk gibi bir şey dedi. Ben de hele bir gelin de görüşürüz dedim, telefonu kapattık. Aradan zaman geçti, bu telefon görüşmesini unuttum. Bir gün Star TV'deki danışmadan aradılar. Bir bayan ziyaretçim vardı. Her çalışan TC vatandaşı gibi ben de randevusuz gelen ziyaretçiden hiç hoşlanmam. İşim olduğunu kabul edemeyeceğimi söyledim. Danışmadaki görevli, ziyaretçiniz sizi görmek için Kanada'dan geldiğini söylüyor deyince aylar önceki telefon görüşmesini anımsadım. Tamam gelsin o zaman dedim. Ama içimden de bir oyuna gelmeyelim diye düşünmeden edemedim. Gerekli önlemleri aldım. Sarışın kısa boylu tombul biriydi konuğum. Heyecanlıydı. Kısa bir süre birbirimizi süzdük. Aramızda şöyle bir diyalog geçti. Gerçekten Kanada'dan mı geliyorsunuz? Hayır ama sizi Kanada'dan aradığım doğrudur. Nedir sizin hikayeniz? Anlatmaya başlamadan önce söylediklerini ondan izinsiz hiçbir şekilde kullanmayacağıma dair söz aldı. Bulgaristan göçmeniydi. Çok iyi Rusçası vardı. Erkek arkadaşı aracılığıyla Türk istihbaratçılarla tanışmıştı. Önce kısa bir süre istihbarat kursu görmüştü. Sonra Rusya'ya tekstil ürünleri götürmeye başlamıştı. Tekstil işi kamuflajdı tabii. Sonunda bir KGB ajanını devşirmeye çalışırken yakalanmıştı. Esaret günleri başlamıştı. Hücrede tek başına günler geçirmişti. Sürekli sorgulanmış ancak hiç işkenceye maruz kalmamıştı. Önce istihbaratçı kimliğini saklamış ama sonunda kabul etmek zorunda kalmıştı. Anlattığına göre sonuçta Türkiye ve Rusya arasındaki casus değiş tokuşu sonucu esaret günleri sona ermişti. Türkiye'ye dönünce nedense birden istenmeyen kişi oluvermişti. Teşkilattan koparılmıştı. Bunun üzerine Samsun'a yerleşmişti. Ancak öldürüleceği korkusuyla akrabalarının yanına Kanada'ya gitmişti. Hikayesini dinledikten sonra anlattıklarınız ilginç ancak benim sizinle en az 10 gün oturup sohbet etmem gerekiyor. Buna da zamanım yok. Siz doğumunuzdan itibaren başınızdan geçen tüm hikayenizi bir mektup yazar gibi ayrıntılarıyla bana yazın getirin dedim. Kabul etti ancak bir daha ortalarda gözükmedi. Ta ki o güne kadar. Bir gün Hürriyet gazetesinin 20.12.2001 sür manşetinde bir haber vardı. MİT uçağındaki esrarengiz kadın. Habere göre Rus televizyonu ORT'de önceki gece yayınlanan Doğu'dan Gelen Ajan adlı belgeselde yakalanan Türk casusu Vicdan Şanslı dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal'ın özel uçağıyla Türkiye'ye getirilmişti. Benim Kanada'dan gelen konuğum kimdi dersiniz? Vicdan Şanslı. Anlamadığım getirilmesi için özel uçak gönderilen Vicdan Şanslı sonra neden teşkilattan dışlanmıştı ve Vicdan Şanslı şimdi neredeydi? Bir daha kendisinden hiç haber alamadım. CIA ajanı Betty Karp'la başladık, Türk casus Vicdan Şanslı'ya kadar geldik. Daha önce yazdım, Türk istihbaratında kadınlar konusu iyi bir araştırma olabilir. Peki ya Türkçe guavaralar?
14. ayrımın sonu, sayfa 175.